Ayrım 4.
Ertesi yıl İspanya'da Ana Santo Compostelana denilen kutsal yıldı. Compostela'lı Aziz James günü de 25 Temmuz'du ve pazar gününe denk geliyordu. Santiago'da katedrale açılan özel kapı 365 gün boyunca açık kalıyordu. Ve geleneklere göre kapıdan geçen kişi bir dizi özel törenle kutsanıyordu. İspanya'nın her yöresinde çeşitli anma törenleri yapılırdı. Ve ben yapmış olduğum hac ziyareti nedeniyle aşırı derecede minnettar olduğumdan en azından bu törenlerden bir tanesine katılma kararı aldım. Ocak ayında Bask ilçelerinden birinde bir konuşma yapacaktım. Gündelik düzenimin dışına çıkmak için kitap yazmayı da denemek, bir partiye katılmak, havaalanına gitmek, Milano'da Mari'yi ziyaret etmek, akşam yemeği için dışarı çıkmak, otele gitmek, havaalanına gitmek, internette sörf yapmak, söyleşi yapmak, başka bir havaalanına gitmek, 1400 kilometrelik yolu arabayla tek başına gitmeye karar verdim. Her yer bana kendi özel zahirimi hatırlatıyor. Esther'in bunu görmeyi nasıl seveceğini, bu lokantada yemek yemenin ya da bu nehrin kenarında yürüyüş yapmanın onu ne kadar mutlu edeceğini düşünüyorum. Geceyi Bayonne'de geçirip uyumadan önce televizyonu açıyorum. Ve Fransa ile İspanya arasındaki sınırda korkunç ve büsbütün beklenmedik bir kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 5000 kamyonun saplanıp kaldığını öğreniyorum. Hemen arabayla Paris'e gitmem gerektiğini düşünerek uyanıyorum. Randevuyu iptal etmek için mükemmel bir özrüm var. Ve organizasyondan sorumlu kişiler bunu çok iyi anlayacaklardır. Trafik tam bir keşmekeş içinde. Yollarda buzlanma var. Hem Fransız hem de İspanyol hükümetleri bu hafta sonu insanların evlerinden dışarı çıkmamalarını öneriyor. Çünkü kaza riski çok yüksek. Durum dün geceden daha kötü. Sabah gazetesi sadece yolun bir bölümünde 17 bin insanın sıkışıp kaldığını yazıyor. Birçoğunun şimdiden benzinleri bitmiş ve bu nedenle arabalarının kaloriferlerini de çalıştıramadıklarından sivil savunma ekipleri bu insanlara geçici barınak ve yiyecek sağlamak için harekete geçmişler. Otelde çalışanlar eğer gerçekten yola çıkmam gerekiyorsa ve ortada bir ölüm kalım meselesi varsa tıkanıklıktan kaçabileceğim, yolumu yaklaşık 2 saat kadar uzatacak bir yan yoldan bahsediyor. Ama kimse yolun şu andaki durumu hakkında kesin konuşamıyor. İçgüdüsel olarak yola devam etmeye karar veriyorum. Bir şey beni buzlanmış asfaltta ve tıkanıklıklarda sabırla bekleyerek saatler geçirmeye itiyor. Belki de kentin ismi Vitoria, zafer olduğundandır. Belki de rahata alışkın büyüdüğümden ve kriz durumunda anında müdahale edebilme yeteneğimi yitirdiğimdendir. Belki şu anda yüzlerce yıl önce inşa edilmiş bir katedrali onarmaya çalışanların ve yaptıkları işe dikkat çekebilmek için konuşma yapmak üzere birkaç yazar davet etmiş insanların hevesleridir. Ya da belki Amerika'yı fethedenlerin söyledikleri eski bir deyişte olduğu gibi önemli olan yaşamın kendisi değil yolculuktur. Ve böylece yolculuk yapmayı sürdürüyorum. Uzun gergin geçen saatlerden sonra beni çok daha gergin insanların beklediği Vitoria'ya ulaşıyorum. 30 yıldan uzun bir süredir böylesi bir kar fırtınasının görülmediğini söylüyorlar. Harcadığım gayret için teşekkür ediyorlar. Ve Azize Maria'nın katedraline yapılan bir ziyareti de kapsayan resmi programa davet ediyorlar. Gözleri parlayan genç bir kadın bana hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bir zamanlar bir şehir duvarı varmış. Duvar kalmış ancak bir bölümü şapel inşa edilirken kullanılmış. Yıllar geçmiş ve şapel bir kiliseye dönüşmüş. Bir yüzyıl daha geçmiş ve kilise gotik bir katedral olmuş. Katedral parlak günler yaşamış. Sonra yapısal sorunlar olmuş. Bir dönem terk edilmiş. Daha sonra yapılan restorasyon çalışması binanın tüm biçimini değiştirmiş. Ama her yeni gelen kuşak sorunu çözdüğünü düşünmüş ve orijinal planlar üzerinde yeniden çalışmış. Böylece izleyen yüzyıllarda burada bir duvar yükselmiş. Orasına bir kiriş, burasına bir destek eklenerek vitray pencereler tamamen örtülmüş. Ve katedral tüm bu yapılanlara direnmiş. Bugüne kadar yapılan restorasyon işlerini inceleyerek katedralın karkası yapısı boyunca yürüyorum. Bu kez mimarlar mükemmel bir çözüm bulduklarını garanti ediyorlar. Her yerde metal destekler, iskele, daha sonra yapılacaklar hakkında büyük teoriler ve geçmişte yapılanlar içinde ufak tefek eleştiriler var. Ve aniden ana nefin tam ortasında çok önemli bir şeyin farkına varıyorum. Ben katedralim. Hepimiz katedraliz. Hepimiz büyüyor ve şekil değiştiriyoruz. Düzeltilmesi gereken bazı zayıflıklarımızı fark ediyoruz. Her zaman en iyi çözümü bulamıyoruz. Ama duvarları veya kapıları ya da pencereleri değil, içimizdeki boşluğu, içinde ibadet ettiğimiz ve bizim için en sevgili ve önemli olanı beslediğimiz boşluğu şereflendirmek için her şeye rağmen dimdik ve dürüst biçimde ayakta kalmak için çabalamayı sürdürüyoruz. Evet, hepimiz birer katedraliz. Buna şüphe yok. Fakat içimdeki katedralin en derin yerindeki bu boşlukta ne var? Ester, zahir. O her şeyi dolduruyor. O benim biricik yaşama nedenim. Çevreme bakıyorum. Yapmam gereken konuşma için kendimi hazırlıyorum. Ve kar fırtınası. Trafik keşmekeşini ve yollardaki buzlanmayı neden göze aldığımı anlıyorum. Kendimi yeniden yaratmam ve bir başka insanı kendimden daha çok sevdiğimi kabullenmem gerektiğini bana her gün hatırlatsın diye. Paris'e dönüş yolunda bir tür kendinden geçme halindeyim. Düşünmüyorum, sadece trafiğe odaklanıyorum. Eve vardığımda hizmetçiye kimseyi içeri almamasını söylüyorum. Ve önümüzdeki birkaç gece yatıya kalıp bana kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği hazırlamasını istiyorum. İnternet bağlantısını sağlayan küçük aygıdın üstüne basıp tamamıyla yok ediyorum. Telefonu fişten çekiyorum. Cep telefonumu bir kutuya koyuyor ve sadece kendim almak için oraya gittiğimde bana geri vermesini söyleyerek yayıncıma gönderiyorum. Bir hafta boyunca her sabah Sen Nehri yakınında yürüyorum ve geri döndüğüm zaman kendimi çalışmak üzere odama kilitliyorum. Bir meleğin sesini dinliyor gibi kitap ya da daha doğrusu düşlerimin kadınına, sevdiğim ve daima seveceğim kadına mektup, uzun bir mektup yazıyorum. Bu kitap bir gün onun eline geçebilir ve geçmese bile ben artık kendisiyle barışık bir insanım. İncinmiş onurumla daha fazla boğuşmuyorum. Her köşede, her barda ve sinemada, her akşam yemeğinde Ester'i artık aramıyorum. Marie'de ya da gazetelerde artık Ester'i bulmaya çalışmıyorum. Tam tersi, var olduğu için memnunum. Benim hiç bilmediğim bir şeyi, sevme yeteneğim olduğunu bana gösterdi ve bu beni onurlandırıyor. Zahiri kabulleniyorum ve onun bana kutsallığın ya da deliliğin yolunu göstermesine izin vereceğim. Sökmek zamanı ya da dokumak zamanı. Nisan ayının sonunda yayınlandı. Mayıs'ın ikinci haftası ile birlikte çok satan listelerinde bir numara olmuştu bile. Bana karşı hiçbir zaman iyi davranmamış olan edebiyat ekleri saldırılarını yeniden ikiye katladılar. Bazı anahtar cümleleri kestim ve bir deftere geçmiş yıllardaki eleştirilerin yanına yapıştırdım. Sadece kitabın adını değiştirerek temelde aynı şeyleri söylemişlerdi. Bir kez daha yaşadığımız zor döneme rağmen yazar bize aşk hakkında bir hikayenin peşinden giderek gerçeklerden kaçmayı öneriyor. Sanki insanlar aşksız yaşayabilirlermiş gibi. Kısa cümleler, yüzeysel üslup. Sanki uzun cümleler derin anlamlar taşırmış gibi. Yazar başarının sırrını keşfetmiş. Pazarlama. Sanki çok eskiden beri süregelen bir edebiyat geleneğine sahip bir ülkede doğdum ve bu ülkenin benim ilk kitabıma yatıracak milyonları varmış gibi. Bu kitap da yazarın diğer kitapları kadar iyi satacak. Bu durum sadece insanoğlunun bizi kuşatan felaketle yüz yüze gelmeye ne kadar hazırlıksız olduğunu bize kanıtlar. Sanki hazırlıklı olmanın anlamını biliyorlarmış gibi. Yine de bazı eleştiriler farklıydı. Geçen yılki skandaldan daha fazla para kazanmak için yararlandığımı ekliyorlardı. Her zaman olduğu gibi bu olumsuz eleştiriler sadece kitaplarımın daha fazla satmasına yaradı. Sadık okurlarım kitabı zaten satın aldılar. O berbat olayı unutmuş olanlar da yeniden hatırlamış oldular. Ve onlar da kitap aldılar. Çünkü Esther'in ortadan kayboluşundan sonraki yorumumu merak ediyorlardı. Kitabın hakları diğer kitaplarımın sürekli yayınlandığı tüm ülkelere hemen satıldı. Mary yayıncıya göndermeden önce kitabın taslağını okumuştu. Olmasını umduğum kadın olduğunu gösterdi. Kıskançlık göstereceğini ya da ruhumu böyle apaçık ortaya dökmemi söyleyeceğini devam etmem için beni yüreklendirdi. Ve başardığımda da büyük heyecan duydu. O sırada tüm konuşmalarımızda alıntılar yaptı. Az bilinen gizemli bir öğreti hakkında okuyordu. İnsanlar bizi övdüğünde nasıl davrandığımıza daima daha fazla dikkat etmeliyiz. Eleştirmenler beni asla övmezler. Okurlarından bahsediyorum. Hiç almadığın kadar çok mektup aldın. Olduğundan çok daha iyi olduğuna inanarak kendini bitireceksin. Ve gereksiz bir biçimde güvende hissedeceksin ki bu çok tehlikeli olabilir. Victoria'daki katedrale yaptığım ziyaretten beri düşündüğümden çok daha iyi olduğumu hep aklımdan geçiriyorum. Fakat bunun okurların mektupları ile bir ilgisi yok. Saçma görünebilir ama ben aşkı keşfettim. Harika. Kitapta en beğendiğim şey hiçbir yerde eski karını suçlamaman. Kendini de suçlamıyorsun. Bunu yaparak zaman yitirmemeyi öğrendim. İyi, evren hatalarımızı düzeltmemizle ilgileniyor. Öyleyse Esther'in kayboluşunun bir tür düzelti olduğunu da düşünüyorsun. Acı ve trajedinin şifa verici güçleri olduğuna inanmıyorum. Bütün bunlar oluyor. Çünkü onlar yaşamın bir parçası ve bir ceza olarak görülmemeli. Evren hata yaptığımızda bizim için en önemli şeyleri, dostlarımızı elimizden alarak genellikle bizimle konuşuyor. Söylediğimin doğru olduğunu düşünüyorum. Senin başına gelen de bu. Son zamanlarda bir şey öğrendim. İyi şeyler olduğunda bizimle birlikte olanlar gerçek dostlarımız. Bizimle birlikte seviniyor ve kazandığımız zaferlerle mutlu oluyorlar. Yanlış dostlar sadece zor zamanlarda, üzgün, destekleyici yüzleriyle ortaya çıkıyorlar. Aslında bizim acılarımız onların mutsuz yaşamlarında bir anlamda teselli görevi görüyor. Geçen yıl her şey kötü giderken daha önce hiç görmediğim birçok insan beni teselli etmek için geldi. Bundan nefret ediyorum. Benim de başıma aynısı geldi. Ama sen hayatıma girdiğin için çok minnettarım Mary. Bu kadar erken minnettar olma. İlişkimiz yeterince güçlü değil. Aslında Paris'e taşınmayı ya da senden Milano'ya gelip orada yaşamanı istemeyi düşünüyordum. İş konusunda ikimiz için de bir değişiklik olmayacaktır. Sen hep evde çalışıyorsun ve ben de hep uzakta. Konuyu değiştirmek ister misin veya bunu bir olasılık olarak tartışmayı sürdürelim mi? Konuyu değiştirmek istiyorum. Başka bir şeyden söz edelim o zaman. Bu kitabı yazmak için büyük cesaret gerektirir. Beni asıl şaşırtan yine de o genç adamdan bir kez bile bahsetmemen. O beni ilgilendirmiyor. Ama ilgilenmelisin. Her an ve sürekli olarak kendine sormalısın. Neden onu seçti? Bunu kendime asla sormam. Yalan söylüyorsun. Ben komşumun o sıkıcı, sürekli gülümseyen, daima ev işleriyle yemek pişirmekle, çocuklar ve faturalarla meşgul olan karısını neden boşamadığını kesinlikle bilmek istiyorum. Ben bunu kendime soruyorsam sen de yapmalısın. Karımı benden çaldığı için ondan nefret ettiğimi mi söylüyorsun? Hayır, onu bağışladığını söylediğini duymak istiyorum. Bunu yapamam. Güç olduğunu biliyorum ama başka çaren yok. Eğer bunu yapmazsan daima sana verdiği acıyı düşünüp duracaksın ve bu acı hiç geçmeyecek. Onu sevmen gerektiğini söylemiyorum. Onu araman gerektiğini de söylemiyorum. Onun bir melek olduğunu düşünmeye başlamanı da önermiyorum. Şimdi adı neydi? Rusça bir şeydi, öyle değil mi? Adının ne olduğunun önemi yok. Gördün mü? İsmini bile söylemek istemiyorsun. Batıl inançların var mı senin? Mikail, al işte adı bu. Kin duygusundan kaynaklanan enerji seni hiçbir yere götürmez. Ama kendisini aşk yoluyla gösteren bağışlama enerjisi yaşamını olumlu yönde değiştirecektir. Teoride tümüyle güzel ama pratikte olanaksız capcaplı sözler söyleyen Tibetli bir bilge gibi konuştun şimdi. Unutma, daha önce de incindim ben. Kesinlikle ve hala. İçinde anne ve babasından gözyaşlarını saklaması gereken güçsüz okul çocuğunu, o küçücük çocuğu taşıyorsun. Bir türlü kız arkadaşı olamayan ve sporda asla başarılı olamamış sıska küçük oğlanın izlerini hala taşıyorsun. Yaşamında sana yapılan bazı haksızlıkların bıraktığı izleri henüz iyileştirmeyi başaramamışsın. Ama bunun iyi bir tarafı da var, biliyor musun? Bunu sana kim söyledi? Sadece biliyorum. Gözlerinde görebiliyorum. Ve sana bir yararı olmaz. Tüm yaptığı kendin için üzülmeni sağlayan sürekli bir arzuyu beslemek. Çünkü senden daha güçlü olan insanların kurbanı oldun sen. Yoksa bu senin bir başka sınıra dayanmanı ve seni inciten insanlara vurmaya hazır bir intikamcıya dönüşmeni sağlar. Sence bu zaman kaybı değil mi? Yalnızca insanoğluna özgü bir şey. Öyle ama akıllıca ya da mantıklı değil. Bu dünyada geçirdiğin süreye biraz saygı göster ve bil ki Tanrı seni daima bağışlar ve her zaman bağışlamaya devam edecek. Camps Elsie'de bir alışveriş merkezindeki imza günüm için toplanan kalabalığın içinde etrafa bakınarak düşündüm. Bu insanların kaç tanesi benim karımda yaşadığım deneyimin aynısını yaşayacak? Pek azı. Belki bir ya da ikisi. Yine de birçoğu yeni kitabımdakilerle ilgili olduğunu düşünecektir. Yazmak, yeryüzünde en yalnız başına yapılan işlerden biridir. 2 yılda bir bilgisayarın önüne oturur, ruhumun bilinmeyen denizine dalar giderim ve birkaç ada görürüm. Geliştirilmiş ve keşfetmek için araştırılmaya hazır bekleyen fikirler. O zaman tekneme çıkar ve en yakın adaya doğru yelken açarım. Yol üstünde güçlü akıntılar, rüzgar ve fırtınalarla karşılaşıyorum. Ama rotamdan uzaklara sürüklendiğimi ve ulaşmak için çabaladığım adanın artık ufukta olmadığını bilerek yorgun argın kürek çekmeyi sürdürüyorum. Geri dönemem. Yine de bir yolunu bulup devam etmeliyim. Yoksa okyanusun ortasında kaybolacağım. O anda zihnimden bir dizi korkunç senaryo geçiyor. Geçmişteki başarımlarımdan bahsederek yaşamımın geri kalanını sürdürmek ya da sadece artık yeni kitaplar yazacak cesaretim olmadığından yeni yazarları acımasızca eleştirmek gibi. Benim hayalim yazar olmak değil miydi? O zaman cümleler, paragraflar, bölümler yaratmayı sürdürmeli, ölünceye dek yazmaya devam etmeliyim ve başarı ya da başarısızlık gibi tuzaklara düşmeme izin vermemeliyim. Başka türlü hayatımın ne anlamı olur ki? Güney Fransa'da eski bir değirmen satın alabilmek ve bahçemle ilgilenmek mi? Konuşmak, yazmaktan daha kolay olacağından ders vermek mi? Beni bir sürü keyiften yoksun bırakacak bir efsane yaratmak için gizemli ve önceden planlanmış bir şekilde dünyadan elimi eteğimi çekmek mi? Bu dehşet veren düşüncelerle sarsılmış olarak daha önce sahip olduğumu bilmediğim bir cesaret ve güç buluyorum. Onlar ruhumun bilinmeyen bir bölümüne girmeme yardım ediyorlar. Kendimi akıntıya bırakıyorum ve sonunda sürüklenerek geldiğim adaya demir atıyorum. Gördüklerimi anlamaya çalışarak, bunu neden yaptığımı merak ederek, bu zahmete ve acıya gerçekten de değmediğini kendime söyleyerek, kimseye bir şey kanıtlamama gerek olmadığını, istediğim ve sahip olmayı düşlediğimin de ötesindekilere sahip olduğumu düşünerek günler ve geceler geçiriyorum. İlk kitabımı yazdığım zaman yaşadığım sürecin bir benzerini yaşadığımı fark ediyorum sanki. Sabah saat 9'da uyanıyorum. Kahvaltıdan hemen sonra bilgisayarımın başına oturmaya hazırlanıyorum. Sonra gazeteleri okuyor, yürüyüş yapıyor, sohbet etmek için en yakındaki bara uğruyor, eve dönüyor, bilgisayara bakıyor, bir yığın telefon görüşmesi yapmam gerektiğini hatırlıyor Öğle yemeği hazır oluncaya kadar tekrar bilgisayara bakıyor ve yemek yemek için oturuyorum. Saat 11'de mutlaka yazmaya başlamam gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi kısa bir uykuya ihtiyacım var. Öğleden sonra 5'te uyanıyorum. Sonunda bilgisayarı açıyorum. Gelen e-postalarımı okumaya niyetleniyorum. Sonra internet bağlantımı kopardığım aklıma geliyor. İnternete bağlanabileceğim 10 dakika uzaklıkta bir yere gidebilirim. Fakat yalnızca suçluluk duygusundan vicdanımı kurtarmak için en azından yarım saat boyunca yazamaz mıyım? Görev bilincinden uzak başlıyorum. Ama birden bir şey beni etkisi altına alıyor ve duramıyorum. Hizmetçi beni akşam yemeğine çağırıyor ve ona beni rahatsız etmemesini söylüyorum. Bir saat sonra yeniden çağırıyor. Açım ama bir satır daha yazmalıyım. Bir cümle daha. Bir sayfa daha. Masaya oturduğumda yemek soğuk. Aceleyle atıştırıyor ve bilgisayarın başına dönüyorum. Ayaklarımı nereye koyacağımı bilebilecek durumda değilim. Ada bana kendisini gösterdi. Daha önce hiç düşünmediğim ya da düşlemediğim şeyleri keşfederek patikalar boyunca sürükleniyorum. Bir fincan kahve içiyor, sonra bir fincan daha ve sabahın ikisinde en sonunda yazmayı bırakıyorum. Çünkü gözlerim yoruluyor. Yatağa gidiyorum. Bir sonraki paragrafta kullanmak üzere tümüyle yararsız olduğu her zaman bilinen yeni notlar alarak bir saat daha harcıyorum. Sadece beynimi boşaltmama yardımcı oluyorlar. Böylece uykum geliyor. Ertesi sabah saat tam 11'de başlamak üzere kendime söz veriyorum. Ve onu izleyen gün aynı şey oluyor. Yürüyüş, sohbetler, öğle yemeği, kısa bir uyku, suçluluk duygusu, sonra internet bağlantısını kopardığım için kendime duyduğum öfke, en sonunda oturup ilk sayfayı yazmaya başlayıncaya kadar sürüyor. Birdenbire 2, 3, 4, 11 hafta geçtiğini fark ediyorum. Ve biliyorum ki sona yaklaştım. Bir boşluk duygusu kaplıyor her yanımı. Kendisine saklaması gereken şeyleri kelimelere döken birisinin hissettiği duygu. Şimdi buna rağmen son sayfaya gelmeliyim. Ve geliyorum. Yazarların biyografilerini okuduğum zaman kitap kendi kendini yazar. Yazan kişi sadece daktilo eder dediklerinde sadece mesleklerini daha ilginç kılmaya çalıştıklarını düşünürdüm hep. Şimdi bunun kesinlikle doğru olduğunu biliyorum. Hiç kimse akıntının onları neden ulaşmak istediklerine değil de o özel adaya götürdüğünü bilmez. Takıntılı yeniden yazma ve düzeltme devri başlar. Ve artık aynı sözcükleri bir kez daha okumaya dayanacak gücüm kalmadığında yayıncıya gönderirim kitabımı. Orada bir kez daha düzeltilir ve sonra yayınlanır. Ve diğer insanların tam da o adayı aradığını ve aradıklarını benim yazdığım kitapta bulduklarını keşfetmek benim için değişmez bir şaşkınlık nedenidir. Birisi diğerine kitaptan bahseder. Gizemli zincir uzadıkça uzar ve yazarın tek başına yaptığını düşündüğü çalışma, bir köprü, bir tekne, ruhların yolculuk edebildiği, iletişim kurabildiği bir araç olup çıkar. O saatten sonra ben fırtınada kaybolan adam değilim artık. Kendimi okurlarım aracılığıyla bulurum. Başkalarının da anladığını gördüğüm zaman ne yazdığımı anlarım. Asla daha önce değil. Şu aralar gerçekleşmek üzere olan gibi. Nadiren de olsa bazı durumlarda bu insanların gözlerinin içine bakmayı beceriyorum. Ve o zaman ruhumun yalnız olmadığını anlıyorum. Belirlenen zamanda kitapları imzalamaya başlıyorum. Tam anlamıyla göz göze bir ilişki ve bir dayanışma. Keyif duygusu ile karşılıklı saygı var. El sıkışmalar, birkaç mektup, hediyeler, yorumlar. 90 dakika sonra 10 dakika dinlenmek için izin istiyorum. Kimse şikayet etmiyor ve yayıncım hala kuyrukta bekleyenlere ikram edilmek üzere şampanya ısmarlıyor. Masaya dönüyorum. 2 saat sonra olup biteni izleyen birinin aklından geçenin tersine yorgun değilim. Hatta enerji doluyum. Bütün gece devam edebilirim sanki. Ama mağaza kapılarını kapattı ve önümdeki kuyruk yavaş yavaş azalıyor. İçeride 40 kişi kaldı. Sonra 30 oldular, 20, 11, 5, 4, 3, 2. Ve birden göz göze geliyoruz. Sonuna kadar bekledim. En sona kalmayı istedim. Çünkü size bir mesajım var. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hararetle konuşan satış elemanları ve kitap satıcılarının, yayıncıların olduğu tarafa bakıyorum. Kısa bir süre sonra yemek yemek ve içki içmek için dışarı çıkacağız. Ve günün heyecanını paylaşıp birbirimize ben kitap imzalarken olup biten tuhaf şeyleri anlatacağız. Onu daha önce hiç görmedim ama kim olduğunu biliyorum. Elindeki kitabı alıyorum ve Mikail'e en iyi dileklerimle yazıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Onu kaybetmemem lazım. Bir sözcük, bir cümle, ani bir hareket onun gitmesine ve asla geri dönmemesine neden olabilir. Bir saniyeden çok daha kısa bir anda anlıyorum ki, o sadece beni zahirin lütfundan ya da lanetinden kurtarabilir. Çünkü onun nerede olduğunu bilen tek kişi o. Ve uzun zamandır kendi kendime tekrarladığım soruları sonunda birisine sorabileceğim. Onun iyi olduğunu bilmeni istedim. Senin kitabını bile okumuş olabilir. Yayıncılar, satış elemanları ve kitapçılar yanımıza geliyor. Herkes beni kucaklıyor ve muhteşem bir akşam olduğunu söylüyorlar. Hadi gidelim ve dinlenelim ve içelim. Yaşadıklarımız hakkında sohbet edelim. Bu delikanlıyı akşam yemeğine davet etmek istiyorum diyorum. Sırada en sondaydı ve bugün burada bizimle olan tüm okuyucuların temsilcisi olabilir. Korkarım gelemem, başka bir randevum var. Ve bana dönerek oldukça şaşırtıcı biçimde ekliyor. Buraya sadece size bu mesajı vermek için geldim. Ne mesajı diye soruyor satış elemanlarından birisi. Birilerini asla yemeğe davet etmez diyor yayıncım. Hadi hep beraber gidelim ve yemek yiyelim. Çok naziksiniz ama her salı katıldığım bir toplantı var. Ne zaman başlıyor? 2 saat içinde. Nerede? Bir Ermeni lokantasında. Kendisi de bir Ermeni olan şoförüm hangi lokanta olduğunu soruyor. Ve o lokantanın yemek yiyeceğimiz yere sadece 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylüyor. Herkes beni mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Akşam yemeğine davet ettiğim kişinin başka her şeyi bekletebilecek kadar mutlu ve beni bu denli onurlandırılmaktan da memnun olması gerektiğini düşünüyorlar. Marie, adın ne diye soruyor. Mikail. Evet, Mikail ve Marie'nin her şeyi anladığını görüyorum. Neden bizimle bir saatliğine gelmiyorsun? Gideceğimiz lokanta hemen şu köşeyi dönünce. Daha sonra şoför seni istediğin yere götürür. Eğer istersen şunu da yapabiliriz. Böylece daha az kaygılanırsın. Rezervasyonumuzu iptal edip hep beraber Ermeni lokantasına gider ve yemeğimizi orada yiyebiliriz. Ona bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Belirgin bir yakışıklılığı ya da belirgin bir çekinliği yok. Ne uzun boylu ne de kısa. Siyah, basit ve zarif giyinmiş. Tasarımcı etiketlerinin ya da marka isimlerinin de ötesinde bir zarafetten bahsediyorum. Marie, Mikail'in koluna girip kapıya yöneliyor. Kitapçıda hala imza gününe gelemeyen okurlar için imzalanmayı bekleyen bir yığın kitap var. Ama ben ertesi günde uğramaya söz veriyorum. Bacaklarım titriyor, kalbim küt küt atıyor. Buna rağmen her şey yolundaymış gibi, imza gününün harika geçmesi nedeniyle memnun, diğer insanların söyledikleriyle ilgileniyormuş gibi davranmalıyım. Camps Elsie'yi geçiyoruz. Güneş, zafer anıtının ardından batıyor. Ve her nasılsa bunun bir işaret, iyi bir işaret olduğunu biliyorum. Durumu kontrol edebildiğim sürece. Onunla neden konuşmak istiyorum? Yayın evinden insanlar benimle konuşmayı sürdürüyorlar. Ve ben de otomatik yanıtlıyorum. Kimse benim çok uzaklarda olduğumun, aslında nefret etmem gereken birini neden yemeğe davet ettiğimi anlamaya çabaladığımın farkında değil. Esther'in nerede olduğunu bilmek istiyor muyum? Bu denli güvensiz, bu denli yorgun düşmüş Ve yine de sevdiğimin aklını çelmeyi başarmış bu genç adamdan intikam almak istiyor muyum? Ondan iyi olduğumu, çok daha iyi olduğumu kendime kanıtlamak mı istiyorum? Ona rüşvet vermek, onu yoldan çıkarmak, karımı bana geri dönmeye razı etmesini mi sağlamak istiyorum? Bu soruların hiçbirini yanıtlayamam. Ve bu önemli değil. Şu ana kadar söylediğim tek şey, bu delikanlıyı yemeğe davet etmek istiyorum oldu. Sahneyi karşılaşmamızdan çok daha önce zihnimde birçok kez canlandırdım. Boğazına sarılıp yumrukluyorum. Onu Esther'in önünde rezil ediyorum. Ya da iyice dayak yiyip onun için nasıl da kavga ettiğimi, acı çektiğimi Esther'in görmesini sağlıyorum. Saldırgan görüntüler ya da numaradan aldırmazlık veya toplumsal bir skandal düşledim. Ama bu delikanlıyı yemeğe davet etmek istiyorum sözcükleri asla aklımdan geçmedi. Bundan sonra ne yapacağımı sormaya gerek yok. Şimdi tek yapmam gereken, sanki onun sevgilisiymiş gibi Mikael'in koluna girmiş birkaç adım önümde yürüyen Mary'den gözümü ayırmamak. Onun gitmesine izin vermeyecek. Yine de bana neden yardım ettiğini merak ediyorum. Bu adamla karşılaşmamın aynı zamanda karımın nerede yaşadığını bulmam demek olduğunu bile bile. Lokantaya varıyoruz. Mikael benden uzakta bir yere oturmayı tercih ediyor. Belki de benimle sohbet etmek zorunda kalmak istemiyor. Gülmeler, şampanya, vodka ve havyar. Menüye şöyle bir göz atıyorum. Ve kitapçının sadece başlangıçlar için binlerce dolar harcadığını görünce ürküyorum. Genel bir sohbet var. Mikael'e akşamüstü gerçekleşen etkinlik hakkındaki düşüncelerini soruyorlar. Keyif aldığını söylüyor. Kitap hakkında soru soruyorlar. Ondan da çok keyif aldığını söylüyor. Az sonra herkes onu unutuyor ve ilgileri bana yöneliyor. İşlerin gidişinden hoşnut muyum? Okurların oluşturduğu kuyruk benim istediğim gibi organize edilmiş mi? Güvenlik ekibi iyi miymiş? Kalbim hala küt küt atıyor. Ama sakin görünmeye çalışıyorum. Onlara her şey için etkinliğin yönetiminde uyguladıkları verimli yöntemler için de teşekkür ediyorum. Yarım saatlik sohbet ve pek çok vodkadan sonra Mikael'in sakinleşmeye başladığını görebiliyorum. Artık ilgi merkezi değil. Çok konuşmasına da gerek yok. Sadece biraz daha dayanması gerekiyor ve sonra gidebilir. Ermeni lokantası konusunda yalan söylemediğini biliyorum. Yani en azından şimdi elimde bir ipucu var. Karım hala Paris'te olmalı. Arkadaşla davranmalı, güvenini kazanmaya çalışmalıyım. İlk andaki gerginliklerden eser kalmadı. Bir saat geçiyor. Mikael saatine bakıyor ve gitmek üzere olduğunu anlayabiliyorum. Bir şey yapmalıyım, hem de şimdi. Ona her baktığımda kendimi giderek daha fazla değersiz hissediyor ve Esther'in bu kadar ruhani görünen birisini bana tercih etmesini de hiç mi hiç anlamıyorum. Yine de düşmanım olan birisiyle konuşmak çok kolaymış gibi davranmakta güç olabilir. Ama yine de bir şey yapmalıyım. Okurumuz hakkında bir şeyler daha öğrenelim diyorum. Ve aniden bir sessizlik oluyor. İşte burada her an kaçmak üzere ve kendi yaşı hakkında hemen hemen hiçbir şey söylemedi. Ne iş yaparsın? İçtiği vodkaların sayısına karşın Mikael birden ayılmış gibi görünüyor. Ermeni lokantasında toplantılar düzenliyorum. Neler oluyor bu toplantılarda? Kürsüde duruyor ve hikayeler anlatıyorum. Ve izleyiciler arasındaki insanların da kendi hikayelerini anlatmasını sağlıyorum. Ben de aynı şeyi kitaplarımda yapıyorum. Biliyorum, zaten ilk kez bu şekilde karşılaşmıştım. Kim olduğunu neredeyse söyleyecekti. Burada mı doğdun diye soruyor Mary. Onu başladığı cümleyi bitirmekten böylece kurtarıyor. Karınızı ilk kez bu şekilde tanımıştım diyecekti. Ben Kazakistan steplerinde doğdum. Kazakistan. Kim Kazakistan'ın nerede olduğunu soracak kadar cesaretli olabilecek? Kazakistan nerede diye soruyor satış temsilcisi. Bir şey bilmediklerini kabul etmekten korkmayanları Tanrı korusun. Birisinin bunu sormasını bekliyordum diyen Mikail'in gözlerinde şimdi neredeyse neşeli bir bakış var. Nerede doğduğumu ne zaman söylesem, yaklaşık 10 dakika sonra insanlar Pakistan ya da Afganistan'dan geldiğimi söylüyorlar. Ülkem Orta Asya'da. 60 milyon nüfusu olan Fransa'dan çok daha geniş bir alanda olsa olsa 14 milyon kişi yaşıyor. Öyleyse kimsenin yer darlığından şikayet etmediği bir yer olsa gerek diyor yayıncım gülerek. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca hiç kimsenin isteseler bile herhangi bir şey hakkında şikayet etme hakkının olmadığı bir yer. Komünist rejim özel mülkiyet edinme hakkını kaldırdığında çiftlik hayvancılığı da ortadan kalkmış oldu. Ve nüfusun %48,6'sı öldü. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Ülkemin halkının yaklaşık yarısı 1932 ile 33 yılları arasında açlıktan öldü. Sessizlik oluyor. Nihayet trajediler kutlamaların önüne geçiyor. Ve orada bulunanlardan biri konuyu değiştirmeye çalışıyor. Ben yine de okurumun ülkesi hakkında anlattıklarını sürdürmesi konusunda ısrarcıyım. Stepler neye benziyor diye soruyorum. Üstünde yeşil bitki örtüsü olmayan, alabildiğine geniş alanlardır. Eminim biliyorsunuz. Elbette biliyorum ama sohbetin sürmesini sağlamak için soru sorma sırası bendeydi. Kazakistan'la ilgili şimdi bir şey hatırladım diyor yayıncım. Bir süre önce orada yaşayan bir yazar, bana bozkırlarda yapılan nükleer denemeleri anlatan daktilo ile yazılmış bir metin gönderdi. Ülkemin toprağında ve ruhunda kan var. Bahsettiğiniz denemeler değiştirilemeyen bazı şeyleri değiştirdi. Ve biz gelecek birçok kuşak içinde bir bedel ödeyeceğiz. Bir denizin bile tamamını yok ettik. Konuşma sırası Mari'deydi. Kimse bir denizi yok edemez. 25 yaşındayım ve 1000 yıldır orada duran suyun toza dönüşmesi sadece bu kadar zaman aldı. Yalnız bir kuşak. Komünist rejim görevlileri iki nehrin, Amu Derya ve Siri Derya'nın yönlerini değiştirmeye karar verdiler. Böylelikle bazı pamuk ekilmiş alanlarda sulama yapabileceklerdi. Başarılı olamadılar ama artık iş işten geçmişti. Deniz yok olmuş ve ekili alanlar çöle dönüşmüştü. Susuzluk tüm iklimi etkiledi. Günümüzde büyük kum fırtınaları her yıl 150 bin ton tuz ve toz dağıtıyor çevreye. 5 ülkede 50 milyon insan Sovyet bürokratlarının sorumsuz ve geri dönülmez kararlarından etkilendi. Kalan çok az su da kirlendi ve her çeşit hastalığın kaynağı olmaya devam ediyor. Söylediklerini zihnime not ettim. Yaptığım konuşmalardan birinde yararlı olabilirdi. Mikail devam etti ve söz tonu artık çevreci değil üzgündü. Büyük babam bir zamanlar Aral Denizi'nin suyunun rengi nedeniyle Mavi Deniz olarak bilindiğini anlatır. O deniz artık yok ve orada yaşayan insanlar hala evlerini terk etmeyi ve başka bir yere taşınmayı reddediyorlar. Onlar hala dalgaların ve balıkların hayalini kuruyor. Hala balık oltaları var ve kayıklarla balık yemleri konusunda sohbet ediyorlar. Öyleyse nükleer denemeler hakkında söylenenler doğru mu diye yayıncım soruyor. Ülkemde doğan herkesin toprakla aynı şeyi hissettiğini düşünüyorum. Çünkü her Kazak toprağını kanında taşır. 40 yıldır araziler nükleer ve termonükleer bombalarla sarsılıyor. 1989'da toplam 456 taneydi. Bu denemelerin açık alanda yapılan 116 tanesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan bombadan 2500 kat daha güçlüydü. Sonuç olarak binlerce insan radyoaktif maddelerle zehirlendi ve sonradan akciğer kanseri oldular. Binlerce çocuk hareket kabiliyetinden yoksun, akciğersiz ya da zihinsel problemlerle dünyaya geldi. Mikail saatine bakıyor. Kusura bakmazsanız artık gitmem gerek. Masanın etrafındakilerin yarısı üzgündü. Sohbet giderek ilginç olmaya başlamıştı. Diğer yarısı ise memnundu. Böyle mutlu bir olayı kutlarken üzücü şeyler konuşmak saçmaydı onlara göre. Başıyla selam vererek Mikail herkese veda ediyor ve bana sarılıyor. Bana karşı özel bir sevgisi olduğundan değil. Böylece kulağıma fısıltıyla bir şeyler söyleyebiliyor. Daha önce söylediğim gibi, o iyi, merak etmeyin. Merak etme diyor. Beni terk eden bir kadını neden merak edeyim ki? Onun yüzünden polis beni sorguladı. Skandal gazetelerinin baş sayfalarına manşet oldum. Onun yüzünden bütün o acı dolu günleri ve geceleri geçirdim. Neredeyse tüm arkadaşlarımı kaybettim. Ve sökmek zamanı ve dokumak zamanını yazdım. Hadi, hepimiz gerektiği kadar yaşam deneyimi olan yetişkinleriz. Birbirimizi aldatmayalım. Elbette nasıl olduğunu bilmek isteyeceksin. Aslında daha da ileri gideceğim. Onu görmek bile istiyorsun. Bundan eminsen bizimle yemeğe gelmesi için neden onu ikna etmeme yardım ettin? Şimdi elimde bir ipucu var. Her perşembe o Ermeni lokantasında oluyor. Biliyorum. En iyisi bu ipucunu izlemen. Beni sevmiyor musun? Kırtasiye dükkanlarından alabileceğin kartpostallarda yazdığı gibi. Dünden daha çok ve yarından daha az. Evet, elbette seni seviyorum. Eğer bilmen gerekiyorsa, umutsuzca aşığım. Hatta adresimi değiştirip senin bu dev, bomboş apartman dairene taşınmayı bile düşünüyorum. Fakat ne zaman bunu teklif etsem, sen daima konuyu değiştiriyorsun. Yine de gururumu bir yana bırakıp, bizim için birlikte yaşamanın ne kadar büyük bir adım olacağını anlatmaya çalışıyorum. Ve senin bunun için çok erken olduğunu söylediğini duyuyorum. Belki de Ester'i kaybettiğin gibi beni de kaybetmekten korkuyorsun. Ya da belki özgürlüğünü kaybetmek istemiyorsun. Veya hem yalnız kalmaktan hem de aynı zamanda birisiyle yaşamaktan korkuyorsun. Kısaca ilişkimiz tümüyle felaket. Ancak şimdi madem sordun, işte yanıtım. Seni çok seviyorum. Öyleyse neden yardım ettin? Çünkü sonsuza dek tek kelimelik bir açıklama bile yapmadan giden bir kadının hayaletiyle yaşayamam. Kitabını okudum. Sadece onu bulup bu meseleyi çözerek kalbinin tamamen bana ait olacağına inanıyorum. Aşık olduğum komşumla da böyle oldu. İş ilişkimize geldiğinde onun nasıl da korkak olduğunu anlayacak kadar ona yakındım. Nasıl bütün kalbiyle istediği bir şeye bile kendini bırakamadığını biliyorum. Ama aslında tehlikeli olan hep hissettikleriydi. Sen sık sık tam anlamıyla özgürlüğün olmadığını, asıl var olanın, hoşlandığın herhangi bir şeyi seçebilme ve sonra kendini bu fikre bırakabilme özgürlüğü olduğunu söylerdin. Komşuma yaklaştıkça sana daha fazla hayran oldum. Onu terk eden ve onunla daha fazla bir şey yapmak istemeyen karısını sevmeye devam etme kararı vermiş bir adam. Sen sadece buna karar vermedin. Karını herkese açıkladın. Kitabında söylediğinde tüm yüreğinle bildiğin bir bölüm. Kaybedecek daha fazla bir şeyim kalmadığında bana her şeyi verdiler. Ben olmayı bıraktığımda kendimi buldum. Rezil olduğumda ve hala yürümeye devam ettiğimde kendi kaderimi seçmekte özgür olduğumu anladım. Belki de bende yanlış olan bir şey var, bilmiyorum. Belki evliliğim biterken bile anlamadığım bir düştü. Bütün bildiğim, onsuz yaşayabildiğim halde hala onu yeniden görmek, birlikteyken hiç söylemediğim şeyleri söylemek istediğim. Seni kendimden bile daha çok seviyorum. Eğer bunu söyleyebilirsem, o zaman kendimle barış içinde yaşamayı sürdürebilirim. Çünkü bu aşk beni rehin aldı. Mikail bana Ester'in büyük olasılıkla kitabımı okuduğunu söyledi. Bu yeterli. Belki, ama onu tamamıyla sevebilmen için onu bulman ve bunu onun yüzüne söylemen gerekiyor. Bu mümkün olmayabilir. Seni görmek istemeyebilir. Fakat sen en azından denemiş olursun. Ben ideal kadından kurtulmuş olurum. ve sen de zahir diye adlandırdığın şeyin soyut varlığından kurtulmuş olursun. Sen çok cesursun. Hayır, korkarım değilim. Ama başka seçeneğim yok. Ertesi sabah kendi kendime Esther'in yaşadığı yeri bulmaya çalışmayacağıma yemin ettim. 2 yıl boyunca bilinçsizce gitmek için birisinin onu zorladığına, kaçırılmış olduğuna ya da bazı terörist grupların ona şantaj yaptığına inanmayı tercih ettim. Şimdi hayatta ve iyi olduğunu bildiğime göre onu yeniden neden görmeye çalışayım ki? Eski karımın da mutluluğu aramak hakkı ve onun kararına saygı duymalıyım. Bu düşünce 4 saatten biraz daha fazla, akşam üstüne kadar devam etti. Bir kiliseye gittim, mum yaktım ve bir söz daha verdim. Bu defa kutsal, dinsel bir söz. Denemeye ve onu bulmaya. Marie haklıydı. Umursamıyor gibi davranarak kendimi aldatmayı sürdüremeyecek kadar yaşlıydım. Onun gitme kararına saygı gösterdim. Ama hayatımı kurmaya yardım eden en önemli insan beni neredeyse yok etti. O her zaman çok güçlüydü. Neden bu defa gecenin içinde bir hırsız gibi kayboldu? Kocasının gözlerinin içine bakıp niye gittiğini açıklamadan. Yaptıklarımızın sonuçlarına göre davranmak ve onlarla yüzleşmek için ikimiz de yeterince olgunduk. Karımın ya da daha çok eski karımın davranışının onun karakteriyle hiçbir ilgisi yoktu. Ve bunu neden yaptığını bilmeye ihtiyacım vardı. Lokantadaki performansa sonsuzluk gibi gelen bir hafta daha var. Sonraki birkaç gün aslında asla kabul etmeyeceğim söyleşileri yapmaya razı oldum. Bir sürü gazeteye makaleler yazdım. Yoga ve meditasyon yaptım. Rus bir ressamla ilgili bir kitap okudum. Bir diğeri de Nepal'de işlenen bir suçla ilgiliydi. Yayıncıların benden daima istedikleri ve benim de genellikle reddettiğim şeyleri yaptım. 2 kitap için ön söz ve bir başka 4 kitap için de övgüler yazdım. Yine de hala öldürecek çok fazla zaman vardı. Ve böylece ben de iyilik bankasına olan borçlarımdan bir kısmını ödemeye karar verdim. Akşam yemeği davetlerini kabul etmek, arkadaşlarımın çocuklarının okuduğu okullarda kısa konuşmalar yapmak, bir golf kulübüne ziyaret, yine bir arkadaşımın sahip olduğu Avon de Sofren'daki kitapçılardan birinde doğaçlama, bir imza günü düzenlemek gibi. Sekreterim apaçık çok mutlu göründüğümü söyledi. Çünkü çok uzun zamandır bu kadar aktif olduğumu görmemişti. Ben de çok satanlar listesinde bir kitabımın olmasının her zamankinden daha fazla çalışmak için beni yüreklendirdiğini söyledim. O hafta 2 şeyi yapmadım. Birincisi, okumam için gönderilen dosyalardan hiçbirini okumadım. Avukatlarıma göre bunlar hemen sahiplerine geri gönderilmeliydi. Aksi takdirde er ya da geç onların hikayelerinden birini aşırmakla suçlanmam kaçınılmazdı. Aslında insanların yazdıklarının bana neden gönderdiklerini asla anlamadım. Ne de olsa ben yayıncı değilim. İkincisi de Kazakistan'ın nerede olduğunu bulmak için Atlas'a bakmadım. Aslında biliyorum ama Mikhail'in güvenini kazanmak için onun geldiği yer hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmalıydım.